Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet, merhaba.
Günaydın, günaydın.
Günaydın.
Seste bir problem mi var?
Ben gayet iyi duyuyorum sizi.
Tamam, o zaman hemen başlayabiliriz.
Evet.
Durumumuz Ukrayna ile mi başlıyor?
İstersen seçim geleneğimizden hareket edip Honduras'taki seçim, evet seçimler geçen hafta olmuştu hatırlayacaksınız ve Honduras'ta biraz uzun sürüyor sayım. Son verilere göre sol veyahut Özgürlük Partisi'nin lideri Xiomara Castro seçilmiş durumda. Tam artık kesinleşmedi sonuçlar ama oyların %50'sinden biraz fazlasını aldı. Hemen hemen kesinleşmiş gibi gözüküyor. Ve onun esas rakibi olan Nasri Asfura da geçtiğimiz günlerde Xiomara Castro'nun seçildiğini kabul etti. Bu da tabii Honduras'ta çok büyük bir rahatlık yarattı. Çünkü 2017'de şimdiki başkan çok tartışmalı biçimde seçimleri kazandığını ilan etmişti. Ve ondan sonra da çok ciddi toplumsal çalkantılar olmuş. Muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmemiş ve gösterilerde ölen insanlar olmuştu. Bu sefer rakibi seçimleri Castro'nun kazandığını kabul etti. Büyük bir sevinç dalgası oldu tabii olmuş Honduras'ta. Bir rahatlama olduğunu söylüyorlar. Castro'nun yanında onun başkan yardımcısı olarak aday olarak gösterdiği ülkenin üçüncü gücü konumunda olan Salvador Nasralla da seçimlerden çekilmişti Castro lehine. Castro'nun partisiyle, Özgür Partisi'yle Salvador Nasralla'nın partisi de mecliste çoğunluğa sahip olacaklar. Bunun yanında Tegucigalpa kentinde, başkent Tegucigalpa kentinde de şu anda seçimleri kaybeden, ikinci gelen ve 12 yıldır bu kentin belediye başkanlığını yürüten Nasri Asfura orada da belediye başkanlığını kaybetmiş veya onun adayı yerine gösterdiği aday belediye başkanlığını kaybetmiş ve Castro'nun Özgür Partisi adayı belediye başkanlığını kazanmış. Bunu şunun için söylüyorum, yani sadece bir şahsın seçiminden öteye hem mecliste çoğunluğun değişmesi, bir ittifakla çoğunluğun değişmesi ve belediye seçimlerinde de Castro'nun partisinin ciddi biçimde öne çıkması söz konusu. Önümüzdeki aylarda Castro'nun bir merkez sol reformist politika izlemesi bekleniyor. Ama esas onu zorlayacak olan iki konu var. Birincisi Honduras'ta kürtaj kadınların hayatı tehlikede olsa da yasak. Çok katı bir kürtaj yasağı var ve eşcinsel evlilikleri yasak. Bu ikisini serbest bırakma vaadini de dile getirmişti Castro. Fakat bir önceki, yani seçimleri kaybeden parti mecliste bu iki yasağı anayasal yasak haline getirdiler. Ve şu anda da Castro ve müttefiklerinin mecliste anayasayı değiştirecek 3-2 çoğunluğu yok maalesef. Dolayısıyla bu vaadini nasıl yerine getireceğini belirsiz ama buna karşılık iş çevreleri Castro'yla bir merkez sol iktisadi yaşamda merkez sol bir reform yapılması konusunda sanki sıcak bakıyorlar gibi gözüküyor şimdilik yapılan deklarasyonlara göre. İzlemeye devam edeceğiz. Bu tabii anlamlı bir değişim. Özellikle de 8 yıldan beri, 12 yıldan beri ülkeyi bir darbe, biliyorsunuz Castro'nun kocasını bir darbeyle devirmişlerdi 2009'da. Amerika'nın desteklediği, alkışladığı bir darbeyle devirmişlerdi.
Evet, gayet ondan... iyi hatırlıyorum. Hillary Clinton'ın bu işte önemli rol oynadığını, o zamanlar Dışişleri Bakanı mıydı galiba, öyle bir şey?
Evet, evet. Ve 2013'ten beri ülkeyi yöneten Juan Orlando Hernandez'in de çok ciddi uyuşturucu kaçakçılığına dahil olduğu, kardeşi zaten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış durumda Amerika'da, dahil olduğu ve çok ciddi kara para aklama işlemleri yürüttüğü iddiası ve tabii bütün bununla, bu iddianın etrafında oluşan şebeke oluşumunun nasıl çözüleceği bir merak konusu. Çünkü çok ciddi biçimde bir devletin içinde, polis kurumunun içinde, yargının içinde ve tabii siyasetin içinde olduğu gibi iş dünyasının içinde bütün bunların, bu menfaat şebekesinin uzantıları var. İzlemek ilginç olacağı benziyor Honduras'taki gelişmeleri. Arjantin'de gene Amerika'da kalırsak, Amerika kıtasında, Arjantin'de de eski Cumhurbaşkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı yardımcısı Cristina Kirchner ve kızı Florencia ve oğlu Maximo hakkında 2017'den beri yürütülen kara para, kendi şirketleri üzerinden kara para aklama veya para aklama, kara olup olmadığı belli değil de para aklama soruşturması da kapandı delil yetersizliğinden geçtiğimiz hafta. Bu da önemli çünkü Cristina Kirchner hakkında bir dizi Cumhurbaşkanlığı döneminde, biliyorsunuz onun kocası 2000'lerde Cumhurbaşkanı olmuştu. Kocası vefat ettikten sonra kendisi Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı döneminde bir dizi yolsuzluk suçlaması, yolsuzluk yaptığına dair suçlamayla davalar açılmıştı. Bu davaların hemen hemen hepsinden Cristina Kirchner soruşturma açıldı diyelim, davadan ziyade. Bu soruşturmalar delil yetersizliği nedeniyle art arda kapanıyor şu anda. Buna karşılık Arjantin'de ciddi bir iktisadi kriz var. Enflasyon %50 civarında. Biliyorsunuz Arjantin'de dönem dönem çok büyük enflasyon oranları yaşanır. %1000'lere kadar çıktığı dönemler olmuştu 1980'lerde. Arjantin'deki bu krizin sonuçlarından bir tanesi de tabii pezonun değer kaybetmesi ve halk hükümetin tasarrufçuları bankalardaki dolar hesaplarını dondurması endişesi taşıdığı için bankalara bir hücum olmuş oldu geçen hafta ve tasarruf sahipleri dolar hesaplarından aşağı yukarı tasarruflarının %2 veya 3'üne tekabül eden bir miktarı çekmişler. Bunun durması için hükümetin önlem alması tabii daha da endişenin artmasına yol açabilecek. Arjantin bir bakıma Türkiye'nin bir yansıması gibi aynı zamanda bazı açılardan. Çok benzemiyor tabii, her şeyi benzetmeyelim birbirine ama.
Evet.
Bir endişe taşıdığı kesin, halkın gelecek endişesi taşıdığı krizle ilgili, ama çok şükür orada bir otokrat yönetimi yok. Türkiye'den farklı olarak faizi indireceğim de indireceğim diye bastıran bir otokrasi ve bir Çin modeline öykünen bir şarlatanlar meclisi yok etrafında Cumhurbaşkanlığı'nın. Şimdi isterseniz bugün Biden'la Putin'in görüşeceği mevzuya gelelim. Önemli bir konu. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.
Ukrayna, değil mi?
Ukrayna konusu. Bugün Biden'la Putin Ukrayna konusunu görüşecekler. Rusya'nın, Rusya'da önde gelen siyasi gözlemciler, yani Rusya'nın tavrını dile getiren siyasi gözlemciler, Rusya'nın Ukrayna'nın hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye, iki ad veriliyor açıkça, hem ABD ve hem Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliğinin artışından son derece rahatsız olduğunu ve bunun 30 yıl önce oluşan bir dengenin artık tamamen bozulduğu endişesini Rusya'nın taşıdığını ifade ediyorlar. 30 yıl önce biliyorsunuz Gorbaçov döneminde yani Gorbaçov'dan sonraki dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasını izleyen dönemde NATO'nun bir denge unsuru olarak kalmasını kabul etmişti Rusya. Fakat NATO'nun o dönemden sonra Doğu Avrupa'da hızla genişlemesi, diğer ülkeleri, Baltık ülkelerini ve Romanya'yı örneğin NATO üyesi haline gelmesine karşı ciddi huzursuzluk, rahatsızlık dile getirmeye başlamıştı. Şimdi artık bunu açıkça söylüyorlar ve Ukrayna'nın da burada bir kendilerinin kesinlikle kabul edemeyeceği bir kırmızı çizgi olduğunu belirtiyorlar. Ve bu konuda ilk çatışma Gürcistan'da konusunda çıktı biliyorsunuz 2008'de. Ve 2008'de Bükreş Deklarasyonu, NATO'nun Bükreş Deklarasyonu'nda hem Gürcistan hem de Ukrayna NATO'ya üye olması doğal olarak ilan edilen iki ülkeydi. Bunu Gürcistan'da savaş başlatarak Rusya, Gürcistan'ın iki bölgesini kendi himayesi altında bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Ossetya'yı yaratarak Gürcistan'ın bu politikasına bir set çekti. Ukrayna'da da ise Donbas bölgesinin bağımsızlık veyahut en azından Ukrayna'yla ilişkilerini koparmış bir bölge haline gelmesini sağladı. Arkasından Kırım'ı işgal etti biliyorsunuz. Bütün bunlar Ukrayna konusunda Rusya'nın daha da ileriye gidebileceği mesajını verdiği bir dönem. 65 bin askerin Ukrayna sınırında yerleştiğini ve bunların sürekli hareket halinde olduklarını, yani Rusya içinde hareket, sınırda hareket halinde olduklarını görüyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir Rusya ile oturup bir düzenleyici, tahrik edici değil de düzenleyici rol alması gerektiğini Rusya tarafı söylüyorlar. Diğer taraftan Ukrayna'da halkın önemli bir kesimi, ama çoğunluğu mu daha bilmiyoruz onu, Ukrayna'nın güvenliği açısından NATO'ya girmesini istiyor, Avrupa Birliği'ne yaklaşmasını istiyor. Bu tabii Rusya açısından da son derece kabul edilmez hat safhada bir provokasyon olarak algılanıyor. Bütün bunlar bölgede çok ciddi bir gerginliğin artmasına neden oluyor ve Türkiye bunun da tarafı şu anda. Ukrayna'ya Türkiye'nin sattığı insansız hava araçları Rusya açısından ciddi bir tehdit unsuru olarak artık algılanmaya başlandı.
SİHA deniyor buna, silahlı insansız hava araçları.
Silahlı insansız hava araçları, evet, SİHA'lar. Rusya'nın talebini Ukrayna ile ilgili ve Doğu Avrupa ile ilgili, daha genel olarak Doğu Avrupa ile ilgili talebini bir tür bölgenin Finlandiyalaşması olarak tanımlanıyor. Nedir Finlandiyalaşma? İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş başladığında, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Soğuk Savaş döneminde biliyorsunuz Finlandiya bir tarafsız bölge olması üzerine iki taraf, Batı ve Doğu, Sovyetler Birliği anlaşmıştı ve Finlandiya Soğuk Savaş'ın sonuna kadar tarafsız bir bölge olarak kaldı. Ve Finlandiya'nın bu konumu NATO dışı kaldı. Sadece orada İskandinav ülkelerinde Norveç'in Sovyetler Birliği'yle böyle birkaç kilometrelik kuzeyde bir sınırı vardır, İskandinav'ın en kuzeyinde. Onun dışında Sovyetler Birliği'nin doğrudan bir sınırı olmamasına dikkat edildi NATO'yla. Bu o bölgede en azından. Bu Finlandiyalaşma konusunun Rusya'daki sonucu ise bakın o dönemde Finlandiya bu işten çok kazançlı çıktı. İki tarafla da işbirliğini yürüterek çok kazançlı çıktı diyorlar. Ukrayna'nın da böyle bir Finlandiyalaşmasını öneriyorlar ama tabii Finlandiya'da pardon Ukrayna'da şu anda ciddi bir doğu bölgesinde Donbas sorunu var. Kırım işgal edilmiş durumda. Her ne kadar Kırım Ukrayna'ya 1954'te Kruçev'in bir hediyesi olarak bağlanmışsa da yani o 2008'de pardon 1990'larda yapılan evet. zımni anlaşma artık yürürlüğünü kaybetmiş durumda. Yani sınırların değiştirilmemesi anlaşması büyük ölçüde delinmiş durumda. Tabii bu Baltık ülkelerini başta olmak üzere bu Rusya'nın bu tavrı son derece endişelendirip onların da çok daha fazla NATO'ya sarılmalarına yol açıyor.
Burada yani çok önemli bir tehlike olduğundan da bahsetmek mümkün. Yani bir kere sayı olarak on binlerce askerin hareketlilik halinde olduğunu.
65 bin civarında olduğu tahmin
ediyor. Yani Karadeniz'de sürekli olarak farklı ittifakların tatbikatları vardı geçtiğimiz evet. aylarda.
Evet.
Çok ciddi bir sorun yani bir anda kıta çapında hatta dünya savaşına da yol açabilir.
Ya şu anda tabii çok zor bir dünya savaşı ama bu böyle bir büyük gerginlik noktası büyük bir gerginlik alanı hem nedeni hem de alanı olarak devam edecek. Bu tabii Türkiye açısından da son derece açmazda bir konum. Yani bir taraftan NATO üyesi olarak kendini angaje ediyor Amerika Birleşik Devletleri ile beraber ama diğer taraftan da Rusya en fazla diyaloğu olan partneri diğer taraftan.
Ve bu, en çelişkilisi de aynı zamanda. Her alanda aslında Libya, Suriye aslında bayağı karşı karşıyalar.
İşte bayağı karşı karşıyalar evet.
Bir de şey size de ilginç geldi mi? Avrupa Konseyi'ndeki bu Osman Kavala oylamasında Rusya çekimser mesela
kaldı. O çok doğal. Yani Rusya'nın çekimser kalması, Azerbaycan'ın hayır oyu kullanması.
Ukrayna'da çekimser kalmış.
Ukrayna'da çekimser kaldı. Polonya seçimlere katılmadı. Evet. Bosna ve Polonya seçimlere katılmadı. Arnavutluk çekimser kaldı.
Bir tek Macaristan savunmuş Türkiye'yi lehine.
Evet, tabii.
Azerbaycan'la
tabii.
birlikte.
Evet. Azerbaycan'la Macaristan sadece hayır oyu verdiler. Çekimser kalarak ne Türkiye'ye karşılarını almak ne de çünkü çekimser kalmakla hayır oyu arasında çok fark yok. Çünkü kararın geçmesi için 3'te 2 evet oyu lazımdı. Yani çekimser oyu verseniz de hayır oyu gibi aslında çekimser oyu orada.
Evet, evet. Yani 32 evet oyuyla aleyhte karar çıktı Türkiye'yle.
35. Bildiğim kadarıyla 35 evet oyuyla aleyhte karar çıktı. 7 tane çekimser, 3 tane hayır, 2 de oyuna seçime evet, katılmama. İki de seçime katılmama kararı dediğim gibi Polonya ile Bosna seçimlere katılmamışlar. O da aynı şeye geliyor sonuçta. Yani hepsi bunların hayır oyunun çeşitli versiyonları ama 35 evet oyu Türkiye'nin beklemediği bir şeydi. Çok ciddi çok ciddi lobi faaliyeti yürütmüştü Türkiye bu oyun çıkmaması konusunda. O bakımdan anlamlı. Tabii Avrupa Birliği üyesi iki ülke biri hayır oyu, biri çekimser oy vermesi gene de düşündürücüsü Macaristan ve Polonya ama bunlar da aynı zamanda. Yani bir otoriter popülist yönetimin Avrupa Birliği içindeki iki temsilcisi, o da anlamlı tabii aynı zamanda. Ukrayna ile ilgili görüşmelerin sonuçları işte bu akşam herhalde ortaya çıkar veya yarın sabah ortaya çıkar. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir konu olduğu için hakikaten çok yakından izlemekte yarar var. Bitirmeden önce Birmanya'dan bir gelişmeyi hatırlatayım. Aung San Suu Kyi iki gün önce 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Biri halkı isyana teşvik etmek, diğeri de COVID-19'a karşı alınan önlemleri riayet etmemek suçlarından. Fakat hemen ertesinde şu anda iktidarı elinde tutan general bir kısmi af ilan etti veyahut ceza indirimi ilan etti Key hakkında ve cezasının 4 yıldan 2 yıla indirildiğini ve hapis değil de ev hapsi, yani cezaevinde değil de evde hapis cezası olarak bunun uygulanacağını ilan etti. Bu tabii çok ilginç bir şey. Yani bir taraftan kadını askerler nerede olduğu bilinmeyen bir şekilde bir ev hapsinde tutuyorlar. Bir mahkeme hapis cezası veriyor. Ertesi gün general onu cezasının yarısını indiriyor. Hani insan en azından görünüşte bir yargı bağımsızlığına görünüşte en azından bir saygı duyar diye bekliyor. Ama artık her şey çok açık biçimde oynanıyor galiba Birmanya'da. Zaten çatışmalar da hızla artıyor. Muhalefet silahlı bir mücadeleye girme yolunda. Ve Çin'in tabii Birmanya'ya olan desteği sayesinde şu anda sadece general ayakta duruyor. Batı ülkeleri ise bekle gör politikasını şimdilik izliyorlar. Örneğin yurt dışında oluşan muhalefetin yurt dışında oluşturduğu hükümeti daha Batı ülkeleri tanımamış durumdalar. Bu da tabii muhalefeti biraz zor durumda bırakan bir şey. Ama Birmanya'da şu anda hemen hemen bütün azınlık hareketleri tek cephede harekete geçmek üzere, anlaşmaya varmak üzereler. Hatta kısmen bu anlaşma sağlanmış durumda. Ve şu özellikle dile getiriliyor muhalefet tarafından. Key'nin serbest bırakılması hedeflerimizden biridir. Ama artık bizim yeni liderlerimiz var. Bunlar Birmanya'nın içinde saklanan 30 yaşlarında genç liderler ve biz artık Key sonrasını da gündeme getiren bir harekete başladık. Key bir semboldür ama artık biz onu da aşan bir demokratik bir düzene dönüş hareketini başlattık ve burada aynı zamanda Birmanya'nın çözülmemiş 10 yıllardır, hatta koloni halinden çıkmasından beri devam eden bu azınlıklar sorununu da hep birlikte çözmeye niyetliyiz girişimi, ki bu da tabii Birmanya'da belki de askerlerin iktidarda kalmalarına yol açan o Birman veyahut çoğunluk milliyetçiliğinin artık yürümeyeceğinin de bir göstergesi. Ve belki burada ümit var olmak lazım. Bu
konuda. Evet, yani Aung San Suu Kyi de çok uzun süre ev hapsinde kalmıştı zaten. Yani
tabii tabii bu Birmanya'da
biliyorsun. 2010'a kadar muazzam bir yıl.
Evet. Yani Birmanya'nın bağımsızlığının sembolü, liderinin kızıdır kendisi.
Evet.
Askerler darbeyle onu indirdikten sonra kızını da yıllarca ev hapsinde tuttular. Zaten bu direnişi nedeniyle kendisine Nobel ödülü verildi. Ama sonra iktidara tam gelemedi, çeşitli engeller kondu. Kendisinin bir Amerikalı ile evlenmiş olması, bir belli bir dönem bir yabancı ülkenin vatandaşlığına geçmiş olması gerekçeleriyle kendisinin başkan seçilmesi engellendi ama bir 10 yıl boyunca fiili başkan konumundaydı. Yalnız orada da maalesef askerlerin Rohingya azınlığına karşı yürüttüğü soykırım türü veyahut en azından büyük etnik temizlik operasyonuna ses çıkarmaması nedeniyle çok büyük prestij kaybetmişti, hatırlayacaksınız.
21 yıl mı ne sürdü diyor ev hapsi. Evet, çok acayip şeyler. Peki, bitiriyoruz. Peki.
Evet, burada bitirelim. Gelecek hafta izlemeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler dilerim.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.